أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. İmam Tirmizi'nin sahihinde bize öğretmek için yer alan Amr bin Avf'tan rivayet edilen bir hadis. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Yılan toplanıp deliğine çekildiği gibi din de muhakkak kesinlikle toplanıp Hicaz'a çekilecek. Ve yine dağ keçileri dağın doruğunda üstlendikleri gibi din de gerçekten sonunda Hicaz'da üstlenecektir. Din garip olarak başlamıştır ve ileride tekrar garip olacaktır. Benden sonra insanların sünnetimden yani yolum ve şeriatımdan bozmuş olduklarını düzenlemeye çalışan gariplere müjdeler olsun. Abdullah İbni Mesud'dan da aynı konuda benzer bir rivayet var. İbni Maci almış onu da. Gariplerin tarifinde orası şöyle bir bilgi veriyor bu ikinci rivayet. Garipler kabilelerinden İslamiyet için ayrılıp uzaklaşanlardır. Din garip olarak başlamıştır. Tekrar yine o hale dönecektir. Yine aynı şekilde eski o ilk çıktığı dönemin şeklini, o ilk durumu tekrar gözleme imkanı bulacağız. Buna göre garip olarak başlayan tekrar garip olarak devam edecek olan din konusunda aleyhissalatü vesselam gariplere ne mutlu, tuğba lil guraba buyurmuş. Ama garibin kim olduğu konusunda aleyhissalatü vesselamın bilgilendirmesine muhtacız. İki ayrı rivayette iki ayrı yönünü beyan ediyor. Sanki diyor ki birinde garipler benden sonra insanlar sünnetimi bozmuşlar, yolumu değiştirmişler, şeriatımdan uzaklaşmışlarsa, bozuk, darmadağın hale getirmişlerse dinimi, sünnetimi, yolumu, işte bunu düzeltmeye çalışan garipler, onlara müjdeler olsun diyor. Ya da diğer rivayette bunun bir başka yönü gündeme getirilerek, garipler kabilelerinden, kavimlerinden, yurt ve yuvalarından, dar ve diyarlarından, bulundukları konumlardan, durumlardan, sosyal ve ekonomik statülerden, Müslüman olmak için, daha iyi İslam'ı yaşayabilmek için ayrılıp uzaklaşmak zorunda kalanlardır. İnsanlar bazen sofrasında ekmeğin yanında bir kuru katık bulunana garip diyorlar. 3 aydır aynı elbiseyi giymek zorunda olana garip diyorlar. Yıllardır arabasının modelini değiştiremeyene garip diyorlar. Hala toplumun pek o kadar rağbet etmediği bölgede yaptırdığı evinde oturanlara, onu değiştirmeyene, yeni bir statü, yeni bir konum değişikliği adına evini, mahallesini, yurdunu, yuvasını değiştirmeyene garip diyorlar. Dahaları var. Hatta sahtekarlık yapmadığı için ticaretinde aşırı bir kar sağlayamayana garip diyorlar. Veya karısı, kızı, kendisi, anası, babası, kavmi kardeşi için namus ve iffet duyguları besleyenlere garip diyorlar. Garip bir acayip bir adam demeye çalışıyorlar. Onlar diye dursunlar. Aleyhissalatü vesselam gariplere müjdeler olsun, ne mutlu onlara diyorsa peygamberimizden öğreniyoruz. Garip para kazanmak için, daha çok zengin olmak için, dünyayı daha çok kucaklamak için değil, daha iyi Müslüman olmak için, İslamiyeti daha iyi yaşayabilmek için, kavminden, kabilesinden, yurdundan, yuvasından, hatta ana babasından, dahası belki karısından, kocasından ayrılmak zorunda olan, ayrılıp uzaklaşan, kendi dünyasını inanç doğrultusunda kendi başına kurmaya çalışanlar garipler. Bir de bunlar, kendi bireysel yaşantılarında böyle garip olma özelliği yanında, toplumsal planda da sünneti diriltmeye, sünneti düzeltmeye, bozulmuş sünneti ayağa kaldırmaya, güzelleştirmeye çalışanlar, işte onlar da gariplerdir aleyhissalatü vesselamın beyanıyla. Biz neyiz o zaman? Yani kelimeyi bilmem, sizin adınıza zaten kullanamam. Radyoda konuşmak ya da televizyonda konuşmak biliyorsunuz işin aslıyla makineye konuşmaktır. Karşımda beni dinleyen sadece bir makine. Ben de makineyi ne yargılayabilir ne sorgulayabilirim. Onun için sizleri bilmiyorum ama kendi adıma söylersem gariplik söz konusu ise eğer kriter, kıstas o ise ona göre ölçeceksek kendimizi biraz gariplikten öte haddi şımarıklık bile var bizde. Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de yer alan bir hadis. Ebu Hureyre Efendimiz naklediyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Ben ve insanlar şuna benzeriz. Bir adam vardır, ateş yakar. Çevre iyice aydınlanıp, ateş bir iyice tutuşunca, pervaneler ve diğer yaratıklar gelip o ateşe düşerler. Ve adam da gücü yettiğince ateşten onları durmadan kurtarmaya çalışır. İşte ben de sizin elinizden, belinizden tutup kurtarmaya çalışıyorum. Eteklerinizden asılıp sizin ateşe düşmenize engel olmaya çalışıyorum. Sizse o ateşe girmeye yelteniyor, ısrar ediyor. Sanki elimi çarpıp kendi bildiğinizi yaşamaya tekrar ediyorsunuz. Öğrendiğimiz bir ayet ya da hadis konusunda şöyle bir dörtlü sistem düşünsek, iki yanlı üstelik. Bu öğrenilen güzel bir davranışsa, önce sorsak bu bende var mı? Evet diyebiliyorsak, Allah'a hamd etsek, hayır diyorsak, hemen başlasak bu bende niye yok, ben bunu yapmak zorundayım desek. Sonra karşımızdakine baksak, bu onda var mı? Eğer varsa haber versek, hamd et Allah'a, bak ben güzel bir davranış öğrendim, bunu sen de yapmak zorundasın. Gördüğüm kadarıyla seni bunu yapar görüyorum. Anladığım kadarıyla sen bunu biliyorsun galiba. Öyle olunca devam et bu işe dememiz gerekiyor. Dördüncü aşamada da eğer karşımızdakinde bu güzel davranış yoksa ona haber vermeliyiz. Çabuk ol, ölmeden önce başla bu işe diye. Aynı şekilde kötü bir davranış için de böyle dört aşamalı bir düşünce bizi sürekli sarıp sarmalamalı. Kuşatmalı bu düşünce bizi. Dışarıya çıkmamalıyız. Kaçmamalıyız bu tür düşüncelerden. Kendimizi sorgulamak, başkalarına yararlı olmanın galiba en güzel yolu. O kötü davranış bende var mı diye sormalıyım. Ben yani bir Müslüman olarak kesinlikle böyle şeylerden uzağım diye garantim yok ki. Belki de gerçekten o konuda sadece ama zayıf davranmışım. O konuda zaafım bana galip gelmiş, ben aciz davranmış ve o günahı, o suçu, o yanlışı işlemiş olabilirim. Ve düşünmediğim için de öyle bakmadığım için de acaba bende var mı diyememişim. Ondan dolayı da görmezlikten gelmişim belki yıllardır. Eğer bende yoksa hamd etmeliyim. Varsa hemen değiştirmeliyim. Vazgeçmeliyim, bırakıvermeliyim. Karşımdakine bakmalıyım sonra üçüncü aşamada. Eğer onda varsa karşımdakinde söylemeliyim vazgeç bu sevdadan. Bak peygamber şöyle söylüyor, bak Allah böyle istiyor diye. Eğer onda da yoksa o da hamd etsin diye haber vermeliyim. Buna göre söyleyin şimdi. Aleyhissalatü vesselam'dan bir kural öğrendik. Dedi ki ben ve insanlar şuna benziyoruz. Bir adam var. Ateş yakmış, ateş oldukça alevlenmiş, çevre aydınlanmış. Yani pervaneler, o küçücük kelebekler ve diğer yaratıklar ateşe doğru, o aydınlığa doğru koşup gelmeye, içine düşmeye başlıyorlar. O ara adam ne yapar? Gücü yettiğince onları ateşten durmadan kurtarmaya çalışır ya, öyle bir adam düşünün tabii. Değilse çevrede bulabildiği böcekleri ya da kelebekleri ya da haşeratı tutup tutup ateşe atmak isteyen cani ruhlu bir adamdan söz etmiyoruz. Kurtarmak isteyen bir adamdan söz ediyoruz ya. İşte böyle bir adam düşünün. Şimdi bunun üzerine aleyhissalatü vesselam örnekte yerini alıyor ve bize durumumuzu anlatıyor. Sorgulama için sanki özel bir şablon sunuyor. Kendi durumunuzu kendiniz belirleyin. Siz bu hadise göre durumunuzu kendiniz irdeleyin diyor. İşte diyor ben de sizin elinizden, belinizden, eteğinizden, elbisenizden tutup kurtarmaya çalışıyorum. Ama siz yine de ısrarla o ateşe girmeye yelteniyorsunuz. Ne yapıp yapıp ateşe gitmek istiyorsunuz. Söyleyin, var mı bu bizde? Yani aleyhissalatü vesselam Efendimizin dediği gibi bir tehlikenin önünde miyiz? Peygamber Efendimizin uyarısı gibi cennet yolunda olmak konusunda peygamber ısrarlı çağrısına rağmen peygamberin, cehennemden kurtulmamız için aleyhissalatü vesselamın ısrarlı uyarılarına rağmen, biz yine de her şeye rağmen tutup cehenneme koşmaktan yana mı hareket ediyoruz? Herkes kendisini en iyi bilir elbette. Yani yaptığım iş bana cennet kazandırıyor, ben cennete gidiyorum böylece. Cennet kazanmak için ne yapmam gerekiyorsa onu yapıyorum. Yok, ben hiçbir zaman cehenneme yani ateşe adım atmıyorum ki peygamberin engeliyle karşı karşıya olsam diyebiliyorsanız devam edin. Ama kimi adımlarınız, kimi hareketleriniz, kimi tavırlarınız, kimi yaptıklarınız, kimi yapmadıklarınız, hatta sevgi modeliniz, nefret anlayışınız, aile mantığınız, ihtiyaç derdiniz, parayla beraberliğiniz, dünyayı kucaklamanız, hülasa aklınıza ne gelirse işte o konuda siz sabahtan akşama, doğumdan ölüme kadar, eğer kimi bölümlerinizde hayatınızın ateşe doğru gidiyor da, o konuda peygamberin uyarısı da size ulaştığı halde yine devam ediyorsanız, bir kere daha düşünün, en yakın yerden, ilk anda aklınıza geldiği fark ettiğiniz yerden geri dönün. Çünkü ne zaman dönerseniz o zaman kârlısınız. Huzeyfe radıyallahu anh naklediyor. Buhari, Müslim, Tirmizi ve İbn-i Mace'de yer alan bir hadis. İnsanın ailesi, malı, evladı ve komşusu ile ilgili yaptığı yanlışlar, yaptığı haksızlıklar, taşıdığı zulüm özelliklerinden olan suçunu namaz, oruç, sadaka ve iyi emredip kötülükten nehyetmek gibi güzel amelleri giderir. Bu suçlara kefaret olur. Var mı sizde? Ailenize karşı, malınız, mülkünüzle ilgili, evladınız konusunda ya da komşunuzla ilgili hayatınızda zulmünüz var mı? Yaptığınız haksızlıklar, yapmayacağınız halde yaptığınız, yapmanız gerektiği halde yapmadığınız yanlışlarınız var mı? Böyle suçlar işlediniz mi? Bunlara kefaret lazım. Onları örtbas edecek, silip tertemize çıkaracak, yani sizin günahınızın affedilmesi için kefaret olsun diye güzel amellere ihtiyacınız var ya, işte bunun için namaza dikkat edin, oruçla beraber olun, sadaka, bir de iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek, işte bunlar sizin o suçlarınıza kefaret olacaktır. Beş vakit namaz mı? Bir de sabahın sünneti, yatsıdan sonra vitir namazıyla beraber tam kıldınız, tüm kıldınız mı, bitti mi? Değil öyle. Sıkıntılı dönemlerde de namaz kılın. Sevinçli haber alınca da namaz kılın. Canınız sıkıldı, moraliniz bozuldu, hastasınız, derdiniz var, deva arıyorsunuz, şifa bekliyorsunuz. Aleyhissalatü vesselam diyor ki namazla şifa bekleyin. Oruç mu? Zaten Ramazan'da zor bitirmiştiniz değil mi? İple çekmiştiniz. Bayramı gerçek bayram olarak idrak ettiğinizi biliyorsunuz. Yani açlıktan kurtulma günleri olarak bayram yapmıştınız. Artık defterini bir dürdünüz ki orucun seneye Ramazan'a kadar bir daha gözünüz görmesin diye ne kadar da uzak bir mekana itmiştiniz değil mi? Kafanızda, benliğinizde orucu. Yok yok, öyle değil. Öyle olmaz Müslüman. Yani çaresiz neyse, başka yolu yokmuş diye bir oruç tutup mümkünse kurtuldum bir daha dönmem demez elbette. Her ayın 13, 14, 15'inde oruç tutmak ister. Hepsini yapamazsa bazen yapar. Muharrem ayında becerememişse Safer ayında, onda olmazsa Zilkade'de, Zilhicce'de yapmak ister bu oruçları. Gücü daha çok yetiyorsa pazartesi, perşembe günleri oruç tutar. Değilse mesela Kurban Bayramı'nın hemen öncesi Arefe günü tuttuğu oruç onun için 2 yıllık günahın kefareti olma sevabı imkanı verir. Ya da Muharrem ayının birinden onuna kadar oruç tutmak ister. Ondan öte eğer bu kadar yapamayacağını zannediyorsa Muharrem'in 9-10'unda veya 10-11'inde ya da daha iyisi hatta 9-10-11'inde oruç tutmak ister. İşte Müslüman yaptığı yanlışlar malı konusunda, evladı konusunda, komşusuyla ilgili, ailesiyle ilgili hayatında yaptığı yanlışların kefareti olsun diye oruç da tutar. Sadaka da verir. Az sadaka çok belayı def eder. O zaman çok sadaka verin, pek çok, çok pek belayı def etsin. Bir hastalık için sadaka verin, şifa bekliyorsanız. Ya da bir sıkıntınız mı var, sadaka verin. Ama bugün insanlar piyasada tedavüldeki en küçük paranın birilerine tasadduk olarak, sadaka olarak verilmesini zannediyorlar. Sadaka, Allah'ın bize verdiği maldan Allah adına vazgeçmenin ifadesidir. Hatta İslam literatüründe sadaka, tasadduk, infak ve zekat birlikte düşünülür, birlikte anlaşılır. Bir tek zekat dediğimiz, Türkçe'de öyle kullandığımız bu kelimede, ki Kur'an aslında zekata sadaka diyor, Berâe suresinde, Tevbe suresinde, belli zaman, belli miktar ayarlamaları vardır. Onun dışında insanlar mallarından Allah'ın hakkı vardır diye diledikleri kadar imanları ölçüsünde verebildiklerince vermeliler. İyiyi emretmeli Müslüman. Kötülükten nehyetmeli insanları. Allah'ın razı olacağı bir hayatın sözcüsü, şeytanın sevineceği bir hayatın engelleyicisi olmalı. Cennete götüren bir hayatın davetçisi, cehennemden alıkoyan bir hayatın sözcüsü olmalı insan. İşte o zaman ailesi, malı, evladı ve komşusuyla ilgili zulmünden ibaret olan suçuna bu yaptığı işler, bu güzel ameller kefaret olacak, onları ortadan kaldıracaktır. Hatta denilir ki, amel defterleri dağıtıldığında, herkes kendi amel defterini alıp içinde ne var ne yok muttali olduğunda, fark ettiğinde, kafirler eyvah diyeceklermiş Kur'an'ın beyanı. Küçük büyük ne varsa hepsi buraya dolmuş. Hiçbir şey kalmamış, hiçbir şey unutulmamış, hepsi sayıp dökülmüş. Müslümanlar da bakacaklarmış defterlerine. Eyvah, gerçekten şu da var ama bu da var derken, mesela hatırlayacaklarmış. Çarşamba gün öğleden sonra ben şöyle bir yanlış yapmıştım acaba? Bakacakmış ki, orada hiçbir şey yok. Belki bir şaşkınlık, belki bir hayret ifadesi ama arkasından melekler fısıldayacaklarmış ona. Sen ondan sonra cidden pişman olmuşsun, onun için silinmiştir. Ya da sen onun üzerine çok iyi bir amel işlemişsindir. İnnel hasenat yusibne seyyiat, onun için kefaret olmuş da o günah orada yazılmamış, silinivermiştir diye. Öyleyse yapılan yanlışlardan sonra ortaya konulan bir güzel amel elbette o yanlışın kefareti olacaktır. Biz de tevbeyi öyle anlamaya, Allah affetsin için uğraşacaksak, fark eder etmez Allah'a dönmeye çalışalım. Çünkü Nisa suresinin 17 ve 18. ayetlerinde Allah tevbeyi şöyle anlatır bize. İnnemet tevbetu alallah lillezine ya'melune su'e bi cehaletin sümme yetubune min qarib fe ulaike yetubullahu aleyhim ve kana Allahu alimen hakima. Gerçekten tevbe Allah'ın kabul edeceği tevbe. Şu insanlara ait bir tevbedir ki onlar evet bir yanlış yaparlar ama cahilce bir kötülük işlerler bilmeden bilmeziye. Yani ya onun kötü olduğunu bilmezler ya da onun kötü olduğunu zaten düşünebilecek bile durumda değiller. Yani yaptıkları işin o netice vereceğini baştan düşünemezler. İyilik olsun diye teşebbüs etmişlerdir. Ama olaylar öyle gelişir ki, sosyal olaylarda bir tek kendisi yoktur o insanın. Bir başkasının, bir başka insanların müdahalesiyle o kötüye doğru gider. Bilmez onun öyle olacağını. O da, ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ birden, hemen arkasından, fark eder etmez, cehaletinden kurtulur kurtulmaz, anlar anlamaz hemen tevbe eder. Döndüm ya Rabbi, hedefimi değiştirdim, yönümü değiştirdim, sana döndüm, seni razı etmeye döndüm ya Rabbi diye hemen tevbe ederler. İşte bu insanların tevbelerini Allah kabul eder. Ulaike yetubullahu aleyhim. Allah onlara tevbe imkanı vermiş ve bu tevbelerini de kabul etmiştir böylece. Allah alim ve hakim olandır. Ama veleyseti tevbetu lillezine ya'melune seyyiat hatta idâ hadara ahadahumul mevtu kâle inni tübtül an velellezine yemutune ve hum küffar ulâike a'tednâ lehum azâben elîmâ. Allah korusun. Fakat şu insanların da tevbelerini kabul etmeyecektir Allah. Böyle insanların tevbelerini yok kabul edin. Olmaz öyle şey. Böyle tevbe olmaz. Kötülük işleyecekler. Daha kötülük işleyecekler. Sonra kötülükler ve kötülükler işleyecekler. Suç işleyecekler. Yanlışlar yapacaklar. Ölüm gelinceye kadar. Ölüm başta hazır olunca diyecekler ki ha şimdi işte tevbe ediyorum. Şimdi pişman oldum. Şimdi dönüyorum. Kur'an'daki en büyük örneğiyle Firavun'un tevbesinden yapacaklar. O gibi iman edecekler. Veya وَلَلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ kafir olarak ölen insanlar, yeniden dirildikleri dönem tevbe etseler, ne fayda ki onların da tevbesi olmayacak elbette. Allah böylelerine elin bir azap hazırlamıştır. Biz de şimdiden pişman olup, yapılan yanlışlarımıza tevbe olsun. Yani o amelleri, o kötülükleri, o suçları örtbas etsin diye, daha bir iyi Müslüman olmaya, yani iyiliği emredip kötülükten nehyetmeye, namaza dikkat edip oruçla beraber olmaya ve tasaddukta bulunmaya çalışalım. Sanki bireysel ve toplumsal anlamda örnekler verilmiş, İslam'ın tümü sayılmamış gibi, namaz denilmiş, Allah'la diyalog halinde olmak. Ondan mesaj almak ve bunu hayata hakim kılmak anladım namazla. Oruç denilmiş, kişinin kendine hakim olması, Allah'ın yasaklarına dikkat etmesi, hiçbir yasağa meyletmemesi, gözüyle, eliyle, ağzıyla, kulağıyla, her şeyle bu konuda titiz davranması anlatılmış sanki. Sadaka vermek, yani Allah'ın mala karıştığına inanmak, bunu gündemde tutmak, eylem olarak bunu ortaya koyabilmek, sonra marufu emredip münkerden nehyetmek, yani bir tek ben değil cennete gitmesi gereken başkaları da, diğer Müslümanlar da benimle beraber cennet yolunun yolcusu olsunlar diyebilmek, bütün bunlar kişinin ailesi, malı, evladı ve komşusu ile yaptığı zulümlerden, haksızlıklardan ibaret olan suçuna kefaret olacaktır. İmam Darimi Sünen'inde Kitabul İlminde anlatır. Hazreti Ali Efendimiz'den naklen. Peygamberimiz şöyle buyurur. Gerçek fakih insanlara Allah'ın rahmetinden umut kestirmeyen insanları, azabından emin kılmayan, Allah'ın masiyetlerine ruhsat vermeyen kişidir. İçinde ilim bulmayan ibadet, bulunmayan ibadette hayır yoktur. İçinde kavrama bulunmayan ilimde de hayır yoktur. İçinde sonucunu düşünme ve tefekkür bulunmayan okumada da hayır yoktur. Gerçek, yaptığı iş neye yarıyor, lehine mi aleyhine mi? Bunun bilincinde olan kişi, Allah'ın rahmetinden umut kesmez, insanlara da bunu öğretir, bunu anlatır, bunun sözcülüğünü yapar. Allah'ın azabından emin olmaz, kendisi olmadığı gibi başkalarına da bunu söyler, bunu gündemde tutar. Bir de Allah'ın masiyetlerine ruhsat vermez, kendisine ve başkalarına Allah'ın masiyetleri konusunda ruhsat sahibi değildir, söylemez, söyleyemez. İşte bu bilgiler olmazsa eğer ibadette, o zaman hayır yoktur. Bu kafayla, bu yapıyla, bu düşünceyle yapılmayan ibadetlerde, vahye dayanmayan ibadette, Allah dedi diye olmayan, peygamber modeline uymayan ibadette hayır yoktur. Ve içinde kavrama bulunmayan bir ilim, kendisine mal edilmemiş bir ilim, nereden aldığını, neden aldığını, nerede kullanacağını, kime verip nasıl hareket edeceğini bilmiyorsa bir ilim konusunda, onda da hayır yoktur. Ve insan okuyor ama sonunu düşünmüyorsa, kendisine ne yüklediğini düşünmüyorsa, ne anlama geldiğini, okumasaydı ne haldeydi, okuyunca nereye gidecek, nerede olması gerekir, bunun üzerinde kafa yormuyorsa, onda da hayır yoktur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Tirmizi ve İbn-i Mace'nin İbn Ömer'den naklettikleri bir rivayete göre, cenazeyi kabre indirdiği zaman şöyle diyordu, Bismillah ve billah ve ala milleti Resulillah. Allah'ın adıyla indirdik. Resulullah'ın yol ve dini üzerine seni teslim ediyoruz. Kabre konulan cenaze konusunda Aleyhissalatü Vesselam'ın bize özel öğütleri var. Diyor ki, Bismillah ve billah ve ala milleti Resulillah. Bu yaptığımız işi Allah dedi diye yapıyoruz. Allah adına, Allah'tan dolayı, Allah böyle istedi. Ve de Aleyhissalatü Vesselam'ın yolu, Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin dini üzere seni buraya teslim ediyoruz. Sanki günlük kullandığımız dil ile Allah yol açıklığı versin. Evet, Allah cennete yolunu açık kılsın diyoruz. Vefat eden Müslüman kardeşlerimize. Herhangi bir Müslüman kişinin yanında verecek bir sadaka yoksa duasında şöyle desin: Allah'ım, kulun ve Resulün Muhammed'e salat eyle, rahmet et. Mümin erkeklere, mümin kadınlara, Müslüman erkeklere ve Müslüman kadınlara da rahmet eyle, salat eyle. Çünkü bu dua, dua eden için bir zekat, bir sadakadır buyuruyor. Ebu Said el-Hudri bize haber veriyor, biz bunu Buhari'den öğreniyoruz. İmam Müslim'in sahihini aldığı Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadis: Allah'ım, senden mutlaka yerine getireceğim bir ahit alıyorum. Ben ancak bir beşerim. Kime bir eziyet etmişsem, sövmüşsem, lanet etmişsem, kamçılamışsam, bunlar onun için kıyamet gününde sana yaklaştıracak bir rahmet ve o kişinin sevabında bir artış vesilesi kıl. Yine İmam Müslim'in Ebu Hureyre'den naklen benzer bir hadisi: Allah'ım, ben sadece bir insanım. Her insan gibi ben de kızarım. Herhangi bir Müslümanı dövmüşsem, herhangi bir Müslümana sövmüşsem ya da lanet etmişsem, bunları onun için bir namaz, bir zekat ve kıyamette sana yaklaştıracak bir kurbet vesilesi, yakınlık vesilesi kıl. Kıyamete kadar bunları onun günahlarına birer kefaret eyle diye dua etmesi gerekir Müslümanların. Ne dersiniz? Var mı sizin de hayatınızda böyle yanlışlar? Birine kızdınız, birine eziyet ettiniz, birine dövdünüz, birine sövdünüz, birine lanetlediniz, birine kamçıladınız ya da birine bir başka kötülük yaptınız, pişmansınız, bulamazsınız belki, görmediniz, göremezsiniz, hatta cesaretiniz olsun mu ki bu duaya göre galiba gidip adamdan özel helallik dilemeniz de belki gerekmez bu konularda. Tamam, genel olarak söyleyin, yani hakkını helal et deyin, helalleşin ayrı konu, ama o Müslüman kardeşiniz adına böyle dua edin. Deyin ki, Ya Rab, ben yani senden söz istiyorum, sana halimi arz ediyorum. Eğer ki bir beşer olarak, bir insan olarak bunun gereğidir diye değil ama onun gereği bir yanlış olarak ben böyle yanlışlar yapmışsam, bu yanlışları yaptığım insanlara bunun karşılığında senden rahmet ve merhamet diliyorum, mağfiret istiyorum, günahlarına kefaret olsun, bu onun için bir rahmet vesilesi olsun, sevabında artış sebebi olsun Ya Rabbi diye dua ediyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde yer alan Ebu Said radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis: Zarla oynayıp da sonra kalkıp namaz kılan kimse, irin ve domuz kanı ile abdest alıp sonra kalkıp namaz kılan kimse gibidir. Onun namazı kabul olmaz. Hayatı zara bağlayan, kumara bağlayan, Allah ve Resulünün dediğinin dışında Allah'ın hayata karışması özelliğini sanki diskalifiye eden bir anlayışla namazı birleştirme imkanı yoktur. Nesai'den Enes radıyallahu anh bize haber veriyor: Kim bana bir kere salavat-ı şerife getirirse, Allah ona 10 salat eder, 10 günahını siler, 10 derecede yükseltir. Bir kereyle, yani ne var bunda, yapın o zaman, yapalım. Eğer ihtiyacımız varsa günahın silinmesine, derecenin yükselmesine, İşte Allah'ın bize salat etmesine, rahmet ve merhametiyle muamele etmesine eğer ihtiyacımız varsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i analım. Ne zaman ama? Öyle ki sözü dinlenecek biri, örnek olacak biri, üsve-i hasene gibi biri olarak analım da hayatın diğer bölümlerinde bu anışımızın faydasını görelim. Değilse annem benim çok severim dediğini dinlerim, her gün ziyaret etmem gerekir diyorsa bir adam, günde diline vir dedinmiş 1000 defa söylüyor, en son ne zaman görmüştün anneni dediğin halde aynı şehirde yaşayan annesini 2 yıldır görmemişse, varın siz mukayese edin. İbn Ömer'den Mecmu'uz Zevaid'de görüyoruz. Hayatımın öyle bir anını yaşadım ki birimize Kur'an'dan önce iman verilmişti her birimize. Bir sure Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inerdi de sonra biz onun helal ve haramını öğrenirdik. Öğrendiğimiz noktada durmamız gerekmezdi. Uygulardık. Hayatımızı onunla düzenlerdik. Öğrendik der bitirmezdik. Ama sizin Kur'an öğrenmeniz başka. Siz Kur'an öğreniyor, orada duruyorsunuz. Sonra görüyorum ki sizden bir adama imandan önce Kur'an veriliyor. Fatihatül Kitabı sonuna kadar okuyor ve içindekileri anlamıyor. Neyi emrettiğinin ve neyi yasakladığının farkında bile değil. Durup Kur'an'ı adi hurmaları saçıp dağıttığı gibi saçıp dağıtması kişiye yakışmaz. Tekrar okuyorum. İbn Ömer diyor ki, ben bir vakitleri biliyorum. İlk Müslümanlık dönemi, peygamberle beraber bir hayat, peygamber hayatta olduğu dönem, işte o zamanı hatırlıyorum. Her birimize Kur'an'dan önce iman verilirdi. Yani Allah dediyse tamam, Kur'an söylüyorsa tamam, bize itiraz hakkı yoktur. Gereği gibi amel etmekten başka yol yoktur. Bizi kurtaracak olan da odur demeyi biliyorduk. Kur'an'dan önce iman verilmişti. Önce Kur'an'ın Kur'an olduğuna, Kur'an dediyse itiraz edilmeyeceğine, Kur'an dediyse karşı gelinmeyeceğine derse desin ama çaresizim başka yok diye mazeretler beyan etmeye yetkili olmadığımıza, yani Kur'an'a teslimiyet konusunda iman sahibi olduğumuza, sizi şahit tutarım dercesine bize o dönemi anlatıyor. Çünkü o dönemde bir sure gelirdi de aleyhissalatü vesselama, biz onun helal ve haramını öğrenir, öğrendiğimiz noktada da durmazdık, durmamız gerekmezdi. Hani şu sizin Kur'an öğrendiğiniz gibi, siz Kur'an'ı öğreniyorsunuz ama öğrendiğiniz noktada duruyorsunuz, bir daha öğreniyor, tekrar öğreniyorsunuz, dönüp bir daha tekrar bir daha öğreniyorsunuz ama hep o noktadasınız. Çünkü galiba görüyorum ki sizden bir adama imandan önce Kur'an veriliyor. Yani Kur'an okuyunca amel etmesem de olur diyorsunuz sanki. Kur'an okuyayım da ne olursa olsun dur bir okuyalım bakalım ne var ne yokmuş sonra tartışırız. Veya bu işi tartışmaya bile açmayız. Şimdi işim var, piyasam var, dükkanım, tezgahım var, evim, barkım var, evlenmem, boşanmam var diyorsunuz sanki. Yani İmandan önce Kur'an. Önce Kur'an'ı öğrenelim. Acaba neymiş ki diye. Galiba yani kelime yerinde mi bilemiyorum. Biraz da böyle mütereddit olarak söylüyorum. Herhalde bugünün insanları Kur'an'la baş başa olduklarında kitaplardan bir kitap, onu söyleyenin de yazarlardan bir yazar olduğunu mu düşünüyorlar dersiniz? Bilmem, hiç kimsenin kalbini yoklama imkanım yok ama sanki tavırları buna benziyor. Okudum. İki defa, üç defa bitirdim. İyi ama yani Kur'an'ı iki defa, üç defa bitirenin hayatında olması gereken değişikliği görmüyoruz. Yani iki defa bitirmesi roman gibi, hikaye gibi, gazete sütunları gibi veya reklam panoları gibi baştan sona bitirilen bir pasaj olarak anlamayın. Birlikte ders halkası olarak bitirilen Kur'an'lardan söz ediyorum. Ama ne oğluna ne kızına tavır konusunda bir yansıma, bir değişiklik görülmeyen okumalardan söz ediyorum. Mesela diyor İbn Ömer, Fatihatül Kitabı sonuna kadar okuyor sizden biri. Ama anlaması gerekenleri anlamıyor. Neyi emrettiğini, neyi yasakladığını farkında bile değil. Yani sanki durup Kur'an'ı adi hurmaları saçıp dağıttığı gibi saçıp dağıtması da kişiye yakışmayacaktır. Yani hurmalar işe yaramaz olarak nasıl? Ona da atsın, bu tarafa da satsın, fark etmez, yere dökülsün, almaz ya. Adi hurmalar, işe yaramaz olan hurmalar konusunda Müslüman böyle bir tavır içinde olur ya, veya insan, siz de sanki ayetleri böyle adi hurmalar gibi olsun okuyun, bir de burada orada da okuyun, sabah okuyun, akşam da okuyun ama sizi ilgilendirmez bir okuyuşla okuyorsanız vebalini düşünün. Ummu Seleme'den radıyallahu anha, Tirmizi, Ebu Davud ve Nesai bize haber veriyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ayetleri birbirine katmadan durarak ayet ayet okurdu Kur'an'ı. Buna göre Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin gibi bir okumayı Aleyhissalatü Vesselam'ın okuması sayıyoruz. Yani Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin gibi birleştirmek yerine ayet ayet tek tek okumadan yana Peygamberimiz. Tabi anlayabildiğimiz kadarıyla her bir ayeti okuyunca düşünüyor da ondan, üzerinde duruyor, ne demek istediğine kafa yoruyor, o ayetin çağırdığı dünyaya gidiyor, o dünyaya giriyor, orada kalıyor, onunla beraber oluyor, sonra diğer ayete geçiyor. Bizim için zaten ne fark eder ki, belki müzikal bir eğitim olarak hani orada durmadan geçince daha böyle bir canlı okuyuş olacağını zannediyorsa okuyucular, orada durmuyor, devam ediyor. Eğer orada durması gerekiyor, nefesi yetmedi de mecbur kalmışsa, bu sefer de öyle okumaya çalışıyorlar. Öyle değilmiş meğer peygamber okuyuşu, her bir ayette durarak, mesela teravih namazlarında biraz daha acele olsun, aman durup nefes alırsak bir nefeslik, böylece beş ayet okumuşsak beş ayet nefeslik, beş nefeslik, orada kaldık durduk da biraz daha geç namaz bitti, toplam her bir rekatta 5 nefes, 20 rekatta bu kadar nefes eder, o kadar da 3-5 dakikalık, 10 dakikalık geç kalırsak aman kimse arkamızda namaz kılmaz diye alelacele Bismillah demeden ayetin sonuna, surenin sonuna, tahiyyatın sonuna, selamın sonuna geliverenler, onları bilmiyorum neden öyle yapıyorlar ama her bir ayette durmak gerektiğine rivayetler biliyoruz. Bu da onlardan biri. İbn-i Mace'de, bir de Ahmet bin Hanbel'de yer alan Esma binti Yezid'den bir hadis. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, sizin en hayırlılarınız o mümin kimseler ki, görüldükleri zaman Allah azze ve celle hatırlanır. Peki ey bunu dinleyenler, ey beni duyanlar, birlikte düşünelim. Allah için bana yardımcı olun bu anlamda. Biz görülünce ne hatırlanıyoruz? Bu bizim kim olduğumuza bağlı değil mi? Mesela falan futbol takımının as kaptanıysan seni görenler onu hatırlayacak. Yok galericilik yapıyorsan arabalar, modeller ve markalar hatırlanacak. Ya da falan derneğin filan vakfın başkanıysan sen öyle bilineceksin. Peki ama sen sarrafsan para ya da konfeksiyoncuysan elbiseler, giyim kuşam hatırlanacak değil mi? Peki emlakçıysan sen mal mülk, emlak bilinecek. Sana onlar sorulacak belki de. Üniversitenin falan bölgesinde ya da falan diyarın filan biriminde bulunuyorsan sen orayla ilgili hatırlanacaksın. Ama ne diyor Aleyhissalatü vesselam? En hayırlılarınız o mümin kimselerdir ki görüldükleri zaman Allah Azze ve Celle hatırlanır. Siz görülünce Allah hatırlanıyor mu ki? Bakın insanlara, sizi görenler Allah'ı mı hatırlıyor ve belki ondan dolayı size kızıyorlar olabilir. He tamam söyle, yine bir ayet söyleyeceksin, söyle de bir kurtulalım, yine kendi dünyamıza dönelim mi diyorlar ki? Olsun, sizi görenler Allah'ı mı hatırlıyor ama Allah'ı Kur'an'da tanıtılan, sünnette anlatılan bir Allah olarak hatırlatın insanlara ki o zaman şerefimiz artsın. Bizi görenler Allah hatırlıyor mu? Çocuklarımız. Bizi görenler Allah hatırlıyor mu? Komşularımız, akrabalarımız, arkadaşlarımız. Bizi görünce Allah hatırlıyor mu insanlar? Peki acaba biz çevremizde kimi görünce Allah hatırlıyoruz? O zaman onlar bizim dostumuz olsun. Çünkü en hayırlı insanlar. Söyleyin. Hayatınızda, çevrenizde tanıdığınız, bildiğiniz insanlardan karşılaşınca, görünce Allah hatırladığınız kimler var? Onları dost mu biliyorsunuz? Zaman zaman onları görüp Allah hatırlamaya çalıştığınız oluyor mu? Gidip ziyaret ediyor musunuz? Ya da sizi ziyaret ettiklerinde memnun olduğunuz bu insanlarla diyaloğunuz nasıl? Bunu siz kendiniz hesaplayın ama sizin en hayırlarınız o kimselerdir ki görüldükleri zaman Allah Azze ve Celle hatırlanır. Hakim'de, Ahmet'te, İbn-i Mace'de yer alan bir hadis. Ebu Umam el-Harisi radıyallahu anh haber veriyor. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, bezaze imandandır. Ravi diyor ki bezaze kişinin üst başının eskiliğidir. Yani gönül alçaklığı maksadıyla sert ve süssüz elbise giymektir. Fiyakalı, çakalı, lüks ve alabildiğine herkesin imrendiği bakbanalı elbiseler giymemek imandandır buna göre. Yani giydiği elbiseleri herkes imrensin diye giymemek, sıradan giyebilmek, sert ve süssüz elbiseler giyebilmek bu imandan. Peki bakın çevrenize, mesela yamalı elbise giyen görüyor musunuz? Bu insanların imkanlarının çokluğundan mı, kafa yapılarının bunu gerektirdiğinden mi kaynaklanıyor dersiniz? Benim ikisinden birini tercih etmeye, yani şundan kaynaklanıyor demeye cesaretim yok. Ama siz bilirsiniz hangisi kabule şayan, acaba hangisi daha doğru? İnsanlar bu elbise mantığında Allah'ı, Resulünü mü amir kabul etmiş? Yani Allah'ı ilah, Rab, peygamberi de örnek kabul etmişler, onun için mi böyle giyiniyorlar? Yoksa bir başka yaptırıcı güç bulmuşlar da onun mu emrine amade olmuşlar? Ebu Zer-i Gıfari'den aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Dünyaya rağbet göstermemek, ondan yüz çevirmek, ne helal bir şeyi haram etmekle, ne de malı zayi etmekle, atı vermek, yersiz harcamakla mümkündür. Velakin dünyaya rağbet göstermemek, senin ellerinde bulunan nimet ve imkanlara, Allah'ın elinde yani hazinesinde olan nimet ve imkanlardan daha fazla güvenir olmamandır. Daha fazla umutlanır olmamandır ve başına bir musibet geldiği zaman sevabından dolayı ona gösterdiğin rağbet ve rızanın başına o musibetin faraza gelmemiş olması arzusundan fazla olmasıdır. Ebu İdris el-Havlani diyor ki, hadisler içinde bu hadisin durumu, altın içinde som altının durumu gibidir. Yani bütün hadisler değerli ama bu hadis hayatı daha bir güzel anlatmak açısından farklı değerli buyuruyor. Tirmizi'de ve İbn-i Mace'de göreceğiniz bu hadisi tekrar söylüyorum. Ebu Zer-i Gıfari anlatıyor. Dünyaya rağbet etmemek, dünyadan yüz çevirmek, ne helal olanları haram etmek, yasaklamakla, ne de malı zayi etmek, atı vermek, yerli yersiz harcamak, ilgim yok benim dercesine israf etmekle mümkündür. Amma ve lakin, dünyaya rağbet göstermemek demek, sen kendi ellerinde bulunan, sende bulunan, kendi imkan dahilinde bulunan nimetlere Allah'ınki kadar güvenmemen, yani Allah'ın elinde hazinesinde olan nimet ve imkanların daha fazla güven konusu, daha fazla umut konusu olduğunu baştan bilmendir. Elindekine değil de Allah'ınkine daha çok güvenmen, ya da daha çok demeyelim, hatta daha doğrusu sen kendi elindekine güvenmemen ama Allah'ınkine güvenmen demektir. Bir de başına bir musibet gelebilir. İşte bu musibet geldiği zaman, başına bir dert, bir imtihan sorusu geldiği zaman, sevabından dolayı ona gösterdiğin rağbet ve rızanın, başına o musibetin faraza gelmemiş olması arzusundan fazla olmasıdır. Yani bu başıma gelmeseydi de, ben buna sabredip de sevaba girmek yerine, sevabı da istemiyorum, bana bir şey olmasaydı da, varsın sevap da olmasaydı dememektir. Elbette Allah benim cennetim için nasıl imtihan olacağımı en iyi bilendir. Allah beni bana bırakmasın diye dua etmem gerekir. Mesela başımıza gelecek olaylar konusunda Allah bize haber gönderse, seni şöyle imtihana tabi tutacağım kulum ne dersin? Ne demem gerekir? Aman ya Rabbi, dayanamayacağım şeyle imtihan etme. İmtihan ettiğin konuda bana kolaylıklar ihsan eyle ve beni göz açıp kapayıncaya kadar bile değil, beni bana bırakma ya Rabbi diye dua etmem gerekiyor. Değilse, ya Rabbi yok onunla imtihan etme beni, şunla da etme, bununla da etme, bana şu soruyu sorma, bu soruyu da sorma. Allah beni bana bırakırsa yarınımı değil ben bugünümü bile bilemem. Ne yapacağımı bilemeyince de Allah korusun helakimin mührünü kendim vururum. Ebu Muhammed Hasan bin Ali bin Ebi Talip'ten, yani Hazreti Ali Efendimizin oğlu Hasan'dan, aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Sana kuşku veren şeyi bırak, kuşku vermeyen şeye bak. Doğruluk gönül rahatlığı, yalan ise kuşkudur. Tirmizi, Nesai, Buhari, Darimi ve Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde yer alan bir hadis. Yine Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Emaneti olmayanın imanı olmaz. Ahdi olmayanın da dini yoktur. Emanet konusunda yok kabul edilen insanın imanı yok. Ahit konusunda, verdiği söz konusunda yok kabul edilen insanın da dini yoktur. Tercüme hatası olarak algıladıysanız ben tekrar edeyim. Emaneti olmayanın imanı olmaz. Ahdi olmayanın da dini olmaz. Yani emanet konusunda yok sayıyorsanız adamı, emanet edemiyorsanız, emanete riayet edeceğini zannetmiyorsanız, emanete hainse bir adam, onun imanını yok kabul edin. Yani onda nifak alameti olduğunu biliyorsunuz. Peki ya ahde vefalı değilse, verdiği sözü tutamıyorsa, o da öyle, onun da dini olur mu? Yine Ahmet bin Hanbel'den bir rivayetle bugünkü sohbetimizi bitirelim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Kim birisinden anlatılmasını arzu etmeyeceği bir sözü duyarsa, gizlemesini rica etmese bile o ona emanettir. Tekrar ediyorum. Kim herhangi bir arkadaşından, tanıdığı tanımadığı birisinden, bir insandan, bir Müslümandan anlatılmasını arzu etmeyeceği bir sözü duymuşsa, duymuş bulunmuşsa veya kendisine söylemişse, o söz sahibi, o olay sahibi bu kişiye gizle, lütfen rica ederim demese bile, kimseye söyleme aman Allah aşkına demese bile, o ona emanettir ve kimseye demeyecektir. Ey bunu dinleyenler, ey Ahmet bin Hanbel'in 6. cilt 445. sayfada yer alan Aleyhissalatü vesselamın bu sözünü dinleyenler, gelin hayatın mihveri kabul edelim bugün bu hadisi. Sanki başka bir hadis yokmuş gibi başa bunu yazalım isterseniz bir dönem. Kendimize mal edinceye, benliğimize yerleştirinceye kadar hiç kimse hiç kimseden duyduğunu hiç kimseye söylemesin. Kimse kimseyle söz alışverişi yapmasın. Kimseyi kimseye anlatmasın hiç kimse. Herkes duyduğunu kendinde bıraksın, hiç kimseyle irtibat kurmasın. Ama efendim gerekti, istişare edecektim lazımdı, bir dönem de o eksik olsun. Hiç olmazsa alışıncaya kadar hiç kimse, hiç kimseden duyduğunu, hiç kimseye anlatmasın. Sübhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent, estağfiruke ve etubu ileyk.